Ayrım 20, sayfa 273. 2 Eylül 1991 Pazartesi. Ne kadar ilginç bir gün. Olaylar peş peşe oluyor, Ejder izliyor. Ben yokken Hürriyet'ten telefon etmişler. Ejder telefonları almış. Bir arkadaş Doğan Hızlan'ın köşesi için 3 soru sordu, güzel yanıtladım. Çarşambaya çıkacak. Fotoğrafçı yolladılar Hürriyet'ten. Selçuk Güler yüz geldi, iyi bir çocuk. Sizinle çalışmak ne rahat. İnsanı rahatlatıyorsunuz dedi. Balkonda çiçeklerle, Pavarotti ile fotoğraflar çekildi. Ejder içerki odada. Sihirle ilgili bir şeyler okuyor, çantam oradaydı. Çocuk gene telefon etti. Doğan Bey siyah beyaz fotoğraflarla da istemiş. Onlar da yeni baştan çekildi çabucak. Kimisi ter döktürür dedi çocuk. Ona bir kitap imzaladım. Kuş kafesindeki tenoru okumuş. Bana bazı diyalar verdi. O gitti bir telefon. Nazlı, ben Esenyel. Yıllar sonra Esenyel. Her şey geçmiş, bitmiş, hayatlarımız tümüyle değişmiş. Nasılsın Esenyel dedim. Başkasıyla evli duymuştum. Ege'den ayrılmış. O an geçmiş eline kitap, onun için aramış. Sohbet ettim. Aradığı için teşekkür ettim. Esenyel, o nasıl bir hayat yaşıyordu acaba? Kader bizi nerelere sürüklemişti? Ne ilginç bir gündü bu. Uzun yıllar sonra Esenyel'in sesini Ejder'in evinde duymuştum. Adresini aldım Esenyel'in. Kapattık telefonu. Ahizeyi yerine koyduktan sonra bir süre düşündüm. Hayat sürprizlerle doluydu. Ben yeni kitabımı Seynan ve Tamer Levent'e Gülden Gül'e postalıyordum. Ejder suskun biraz bugün. Hep o sihir kitaplarına bakıyor sessiz. Sultan Hanım telefon etti. Eski hizmetçiymiş, yaşlı bir kadın. Ejder yarın gelmesini söyledi. 500 bin kömür yardımı yapılıyor ona. Hayatım ödemekle geçiyor gibi bir laf. Ben tam bloklara çiçek sulamak için çıkmıştım. Sevim yeni gitmişti. Puf böreklerini kayık tabağa koymuş, tezgahı silmiş. Lama çantam yok. İçinde anahtarlar, fal kağıtları, notlarım, kız yılan, hizmetçiye güvenme filan gibi yazılar. Özel kağıtlarım, karaladığım şeyler. Oynatıyordum. Bir güdü, koştum Sevim'i buldum, evdeydi. Uzandı raftan aldı, verdi lame çantayı bana. Okumam yoktur, baktım içinde anahtarlar dedi. Kocası Ahmet bulmuş, nerede bulduğunu sordum. İlkin muğlak, senin çantan nasıldı diye sordu. Fakat ben çarçabuk hemen çıktım oradan, saklamış. Okumuşlardır, tam asansörün çıkışında düşürmüş olabilirim. Koşarak eve döndüm, Ejder'e söyledim. Panikledim, şaşırdım. Nasıl yere düşer koca çanta, nasıl duymam? Halının üstüne düşmüştür. Posta kutusunu açarken oraya koymuşsundur gibi laflar Ejder'den. Çanta düşse pat diye ses çıkartır, duyarım. Sonunda çantanın asansörün orada bulunduğu anlaşıldı. Ahmet akşam geldi söyledi. Ejder bir an düşüncelendi. İçeriye girmiş, yattı. 10 sigara içti. Çok sigara içti bu gece. Ne düşünüyor acaba? Bence bir olay etkiledi onu. Ahmet'in de Sevim'in de çantayı açıp kağıtları okuduklarına eminim. Ne kadar korkunç. 5 Eylül 1991 Perşembe. Evvelsi gece gördüğüm rüya. Ufak marul. Elimde büyüyor, büyüyor, açılıyor yaprakları, açılıyor. Yemyeşil, her yanı kaplıyor. Bulduğum kağıtlı ilacın sırrını çözdüm. İkisi üst üste duruyordu. Onu banyoda 31 Ağustos'ta görmüştüm. Nobraxin ve Petranquil. İkisi çıkmış üst üste duruyordu. Demek adam o kadar bunalıyor ki bunları arada veya devamlı alıyor. Sabah Pavarotti çok güzel öttü. Ejder biraz mesafeli, sonradan geçti. Neden acaba? Kahvemizi içtik. Sultan Hanım geldi, kapıdan 500 verdi Ejder. Ebru geldi, Binnaz'ın maaşını verdim. Telefonda Binnaz'la konuştum, çocuklara ne yemekler yapacağını söyledim. Bol bol sebze yap. Atladım bacıya gittim, kurşun döktürdüm. Mamak'ta sonbaharla yaz arası bir hava. Bahçede ceviz ağacının altında oturduk. Bacı, adam ne yapıyor diye sordu. Huysuz biraz. Sen Allah'ın sevgili kulusun. İçin temiz dedi bana. Bahçe kapısına kadar geçirdi. Kışın bazen ona uğradığımda nar gibi kızarmış sobanın yanındaki sedirde otururum. Bacı evin içindeki çerçevelenmiş bazı türbe resimlerini niçin bu kadar yükseğe, tavana yakın asar onu düşündüm. Evi süslüdür. Vazolarda rengarenk yapma çiçekler vardır. Bir de masanın üstünde canlı renkli bir muşamba. Hizmetçiye kızdı bacı. Terbiyesiz. Onun senin çantan olduğunu biliyordu. Hemen vermesi lazımdı dedi. Tabii anahtarlarımı falan gördü Sevim. Çantayı kaç kere elimde gördü. Yere attım hafifçe, müthiş bir ses çıkarıyor. Acaba düşürmedim mi? Ejder düşürmüş olmalı. Sabah kızı Sevim'e söğüt dallarını atmış. Akşam Canan'ı aradım, konuştuk. Pazartesi, çarşamba, cuma montaj günlerimiz. Animasyon hazırlığı yapıyormuş Canan. Çok yoğun, program konuşuluyormuş çok iyi diye. Karşı komşuya rastladım. Dün son kitabım diye deniz kenarında pazartesiye almış. Yalçın'dan ve bir gecede okumuş. Ona hemen son kitabımı imzalayıp götürdüm. İnce bir kız, sanata karşı duyarlılığı var. Herhalde kitaba çok duygulandı ki kendi yaptığı düt reçelini getirdi. Ne kadar zarif. Eczaneye uğradım. Eczacı Firuze'nin annesi Hürriyet'i okumuş. Beni süzülmüş buldu. Kız geldi öyle. Programı seyrediyor. Cansız, ruhsuz, acaba bir an el eleye alırken domuz yağını mı kontrol etti? Ben kahve ikram ettim. Sevimsiz bir kız. Ege. Selahattin Pınar Sokak. Yıllar sonra Kalamış'ta Selahattin Pınar Sokak'ta yürüyorum. Ege'nin sokağı burası. O zamanlar adı başkaydı sanki. Selahattin Pınar 1960 yılında Kalamış iskelesinin yanındaki Todori'nin meyhanesinde bir kalp krizinden öldükten sonra bu ad verilmiş olmalı sokağa. Yürürken düşünüyorum. Tamburi Selahattin Pınar 6 Şubat 1960 günü bir yemek öncesi Todori'nin meyhanesinde fenalaşıp bir kalp krizi geçirerek ölmüştü. Yanında Selim Aru vardı. Selahattin Pınar, Afife Jale'den boşanmış, seyyare Afet Pınar ile evliydi. Todori'nin meyhanesi, yok olmuş gitmiş şimdi. O eski atmosfer, o ulu yeşil ağaçların altındaki masalar, bir yanda kilisenin duvarı, bir yanda Todori'nin meyhanesi. Artık yoktular. Ege beni oraya ilk götürdüğünde büyülenmiştim. O ağaçlar, o yeşillik, o sessizlik etkilemişti beni. Salaş masalar, tahta sandalyeler. İlk defa böyle bir şey görüyordum. Oysa burası yaşadığım evden 5 dakika uzaklıkta bir yerdi. Ege, bu sihirli dünyanın beni etkileyen bu tuhaf içki bahçesinin kapılarını açmıştı bana. Yalnızlık Hikayesi adlı 60'lı yılların başında yazdığım ilk öykülerimden biri o mekanda geçiyordu. O yıllarda Varlık Dergisi'nde yayımlanan ilk hikayem olmuştu. İşte şimdi Todori'nin meyhanesinin oralardayım. Demir kapıyı yavaşça ittim. Karşımda beyaz ceketli bir garson belirdi. Bir kahve içmek istiyordum. Üye misiniz? Hayır değilim. Özür dilerim efendim. Üye olmayan giremez. Ne üyeliği? Fenerbahçe kulübüne bağlı bu restoran. Garson demir kapıyı suratıma kapatmıştı. İçeriden, bahçeden, yemek yerken konuşup gülüşen insanların sesi geliyordu. Geçmişin kapısını suratıma kapatmıştı garson. Biraz aşağıda Kalamış iskelesi artık yoktu. Belki de benden başka buraları hatırlayan fazla insan yoktu bu semtte. Kalamış yepyeni giysiler giymiş bir kadın gibiydi. Ege'nin üvey babasının kulübesinin yerinde dev bir rezidans vardı. Ama Ege'nin sokağı gene Ege'nin sokağıydı. Yürüyerek eve döndüm. Fransız sefaretinin bahçesinde Ejder'le tanışıyorum. 1990 yılı 14 Temmuz, Fransızların milli bayramı. Davetliyim sefarete. Arka bahçede çadırlar kurulmuş, dev bir açık büfe. Şampanyalar içiliyor, Fransız peynirleri yeniyor. Ankara'nın krema tabakası, basın, diplomatlar orada. Ejder, peynirlerin olduğu uzun bir masanın yanındaydı. Hava nasıl sıcak, neredeyse eriyeceğim. Garsonun dolaştırdığı tepsinin üstünden bir meyve suyu aldım. Ejder'le yüz yüze geldim o an. Beni hemen tanımıştı, ayaküstü bir iki kompliman yapıp hemen komik bir şey anlattı. Karşımda herkesin merak ettiği ve korktuğu, yaşamı gizemlerle dolu bir adam duruyordu. Biraz konuştuk. Cin gibiydi, telefon numaramı almıştı. Birden tiyatrocular, tanıdıklar gelmişti yanına. Çok popülerdi. Beni gözden kaybetmemeye çalışıyordu. Hatta arkamdan geldi, sizi arayacağım dedi. Onunla nasıl tanıştığım hep merak konusu olmuştur. İşte böyle. Sıcak bir Temmuz günü Ankara'da tanıştık. Tam 2 gün sonra telefon çaldı, koştum açtım. Alo dedi karşı taraftan bir erkek sesi. Nazlı Hanım'la konuşabilir miyim? Benim. Ejder'di. Beni ertesi akşam evine yemeğe davet ediyordu, kabul ettim. Gerçekten heyecanlanmıştım. Demek bu önemli adamı ilk görüşte etkilemiştim. Ertesi akşam saat tam 7'de Huzur Apartmanı'nın kapısından içeriye girmiş, asansörle en üst kata çıkmıştım. Merdivenler kırmızı halı döşeliydi. 10 numaranın kapısını çaldım. Kapıyı Ejder açtı bana. Ejder'in, yani Metin And'ın evine bir gece vakti ilk kez giriyordum. Işıklar hafif loştu. Salon derli topluydu. Fakat kitaplar, kasetler, duvarlardaki maskelerle zengin bir dünyanın karmaşasını önüme seren bu salon büyüleyici ve şaşırtıcıydı. İçindeki adamın birikimini, ne çok şey yaşamış, ne çok şey izlemiş, okumuş ve görmüş olduğunu anlatıyordu bana. Yavaşça büyük koltuğa doğru yürüdüm. Salon şaşırtıcıydı. Loş derinliklerde daha başka şeylerin de olduğunu fark etmiştim. Televizyon ekranları, rahat eski bir koltuk, üstünde note defteri açık bir piyano, içinde ışık yanan gerçek bir kuru kafa, hafiften çalan Mozart. Her şey çok güzeldi, servis başlamıştı. Sonradan Sevim olduğunu tanıdığım gençten önlüklü bir kadın içkiler, mezeler getiriyordu peş peşe. Nefis bir yemek sunulmuştu ufak bir masanın üstünde. Ejder bana iki kısa film izletmişti bu arada. Biri Margot Fonteyn ve Rudolf Nureyev'in dans ettiği Kuğ Gölü'nün bir bölümüydü. Diğer ise ünlü sihirbaz Hans Moretti'nin müthiş bir gösterisiydi. Hans Moretti bir testereyle karısını ortadan ikiye ayırıyor, sonra kadın bir bütün olarak kutudan çıkıyordu. Sevim kaybolmuştu. Şaşırmış hayran kalmıştım bütün bu gördüklerime, izlediklerime. Beni çok çeken sihirli bir dünyanın kapıları açılmıştı bana. Saat 11'de Ejder'le vedalaşıp bu büyülü dünyadan ayrıldım. Zekası ve derinliği şaşırtmıştı beni. Karanlık, hiç ulaşılamayacak bir tarafı olduğu belliydi. Bu da daha çekici kılıyordu onu. "Bugün ne istedim biliyor musun?" dedi. "Ne istediniz?" "10 yaş genç olmayı." Bunu çok içtenlikle söylemişti. Bir kahkaha attım. "Siz çok gençsiniz," dedim. "O kadar gençsiniz ki beni sürekli şaşırtıyorsunuz." Ona gerçeği söylemiştim. O geceden sonra her gün bir telefon geliyor ve akşam yemeğe davet ediliyordum. Sevim tepsilerle görünüyor, müthiş sofralar hazırlıyordu. Bir gün tansiyonum düştü, bayılacak gibi oldum. Ejder çok meraklandı. Koltuğun arkasına dayamıştım başımı hafifçe. Gözlerimi hafif aralayınca Ejder'in bana endişeyle baktığını gördüm. Kucağıma antika bir gümüş yüzük bırakmıştı. Yüzüğü elime alıp baktım. Üstünde bir tanrıça kabartması vardı. 3 ay sonra evlendik. Galata, leylak şehir. Konak kafedeki masamda oturuyorum. Sonbahar yaklaşıyor. Hava gri bulutlarla kaplı bugün. Gene de karşımdaki İstanbul rüya gibi. Bir demet mor leylak gibi şehir karşımda. Yaşlı kadın, "Bugün Ege'yi düşünmüyorsunuz," dedi. Şaşırmıştım. "Bugün Ege'yi düşünmüyorum," dedim. "Nedense bugün çok gerilerde kaldı Ege. Nereden anladınız başka şeyler düşündüğümü?" "Halinizden, gözlerinizden belli," dedi kadın. "Daha bir yaşanmışlık, daha yakınlardan bir şeyler düşündüğünüzü hissettim." "Doğru hissetmişsiniz," dedim. "Bir ara annemin öldüğü günü düşündüm. Gece haber alışımı, uçar gibi İstanbul'a gidişimi. Ama asıl bambaşka bir şey düşünüyorum." "Nedir o?" diye sordu kadın. "Öyle değişiksiniz ki bugün. Yaşlı Ejder'i düşünüyordum az önce." "O da kim?" "İkinci kocam. Dünyaca ünlü bir profesör ve sanat adamıydı," dedim. Kadın ilgiyle izliyordu beni. Onunla yıllar önce geçirdiğim heyecanlı ve mutlu bir akşamı düşündüm. "Anlatmalıyım bunu size," dedim. "Anılarımda ileri geri yol alıyorum. Tarihler karışık. Zaman birbirine karışıyor. İşte bugün 1 Kasım 1990 Perşembe gününü Ankara'da yeniden yaşıyorum." "Nasıl bu kadar net hatırlayabiliyorsunuz tarihleri, her şeyi?" diye merakla sordu kadın. "Ufak notlar tutmuşum, onlara bakarım bazen," dedim. "Hayatınızın hiçbir bölümünü kaybetmiyorsunuz." İlgiyle baktım ona. "Kaybetmemeye çalışıyorum. Bütün çabam belki de bu. Ne tuhaf değil mi? Bitmiş, kapanmış, yok olmuş şeyleri de yeniden yaşıyorum böylece. Hayatımı sanki yeniden yaşamış gibi oluyorum," dedim. "Belki buna ihtiyacım var. Şu yoğun yaşam tempomda bile eskiyi hatırlamak için bir zaman ayırıyorum kendime. Bu mekanda, İstanbul'a karşı yapıyorum bunu," dedim. Kadın dinliyordu beni. Yavaşça anlatmaya başladım.